أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı, her şeyimizi, her halimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam insanlara dini öğretirken, İslam'ı öğretirken hep kolaylık tarafını tutardı. Kolaylaştırmak isterdi, zorlaştırmak istemezdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam hep çözüm odaklı, çözüm merkezli hareket ederdi. Efendimizin hayatında çözümsüzlük yoktu. Çözüm, yani problem çıkarmak değil, problem çözmek. Bir ortalığı karartmak değil, karanlıkta bir mum yakmak. Hep çözmek. Efendimiz Aleyhisselam gelen, kendisine gelen, görüştüğü her insanın problemini çözmek üzere hareket ederdi. İster kadın olsun, ister erkek olsun, ister evli, ister bekar, zengin, fakir, aç, tok fark etmez. Kimin ne problemi varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın siyaseti o problemi çözmek üzerine kuruluydu. Hep problemleri çöze çöze çöze çöze Efendimiz Aleyhisselam bir dünya kurdu. Bunu da öyle problem çıkararak, zorluk çıkararak, engeller çıkararak bir şeye ulaşmak, adım atmak mümkün değil. Bazı insanlar vardır, hep zorluk tarafıdır. Bakarsın hemen la der, olmaz der. İşin zor tarafını ortaya koyar, işi yokuşa sürer. Efendimiz Aleyhisselam'ın vasfı bu değil. Resulullah Efendimiz işi hep oluruna, hep aşağı doğru, hep inişine, hep çözüme doğru meselenin hep o tarafını ele alırdı ve çözmeye çalışırdı. Efendimizin bütün hayatı böyledir. Resulullah Efendimizin bir engel çıkarmak için, zor çıkarmak için bir bahaneye sığındığını görmek mümkün değildir. Bakınız, vereceğimiz misallerde hep bu istikamettedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle bir olay naklediyor. Buyuruyor ki bedevinin biri, yani henüz adab bilmeyen, erkan bilmeyen, mescit nedir, namaz nedir yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Yani eski bir sürü alışkanlıkları var insanların. Bedevi de o tarzda bir efendim arkadaşımız insan Mescid-i Nebevi'ye geliyor peygamberimizin ve orada eski alışkanlıklarının devamı olarak bir cami terbiyesi, edebi henüz almadığı için mescidin kenarına küçük abdestini bozuyor. Hemen oradaki sahabiler bunun çok yanlış bir şey olduğunu tabii biliyorlar. Kalkıyorlar, ama niye böyle yaptın diye ona azarlamaya çalışıyorlar. Yapma, bir daha böyle bir şey yapma, yaptığın doğru değil demeye falan çalışıyorlar. Hatta o işi yaparken engellemeye çalışıyorlar. Diyorum, adam çok affedersin üzerinde pisleyebilir. Çünkü artık başlamış bir ihtiyaç karşılamaya çalışıyor. Efendimiz Aleyhisselam olaya müdahale ediyor ve buyuruyor ki adamı diyor kendi haline bırakınız. Abdest bozduğu yere bir kova su dökünüz. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil. Buhari'de geçen bir rivayet. Yani ya bilmiyor çünkü. Yani bilmiyor. Bize de yapmaz. Dolayısıyla onu orada haşlamanın, Ona kızmanın, ona şey yap, sataşmanın hiçbir anlamı yok. Onu yapacak orada, sonra da güzelce bunun yanlış bir şey olduğunu, hatta olayın devamı var. Devamında Efendimiz Aleyhisselam böyle söyleyince kişi çok seviniyor, bedevi. Sonra Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, sen ne kadar güzel bir insansın diyor. Ne kadar anlayışlı bir insansın diyor. Herkes kızarken sen kızmadın. Herkes üzerime yürürken sen yürümedin. Hatta onlara da teskin ettin. Dolayısıyla Allah diyor ikimize rahmet etsin. Sana ve bana rahmet etsin. İkimizden başka kimseye rahmet etmesin. Demek diğerlerinde hafif gönlü kırılıyor anlaşılan. Resul Efendimiz diyor ki böyle deme diyor. Allah'ın rahmeti sana da bana da her gidecek kadar geniştir. Dolayısıyla sen Allah'ın rahmetini herkese dile. Allah herkese rahmet etsin diye buyuruyor. Ve daha sonraki hayatında da o şahıs hep Efendimiz'i yad ediyor. Allah diyor Resul Efendimiz'e diyor salat eylesin, selam eylesin. Ben onun gibi güzel bir öğretici, bir muallim görmedim diyor. Niye? Çünkü işin oluru budur. Kızmakla, bağırmakla bir yere varamayız. Bizim çok başımıza böyle hadisler geliyor. Yani çocuklarımızdan, cahil kesimden, işi bilmeyenlerden, şuradan buradan olmaması gereken, yapılmaması gereken bir sürü şeyler yapılıyor. Bir sürü yanlışlıklar yapılabiliyor. Ya bilmedikleri için, ya cahil oldukları için, ya toy oldukları için yapılıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz küçük abdestini bozan kişiye saldıran ya azarlayan insanlar gibi niye böyle yaptın diyoruz. Doğru mu diyoruz? Yapma bir daha diyoruz. Kızıyoruz diyoruz. Ona bir yol göstermiyoruz. Bir çözüm üretmiyoruz. Halbuki Resul Efendimizin çok basit gibi gözüküyor ama bu olayda nasıl çözüm yolu, çözüm merkezi hareket ettiği, insanların gönlünü kazandığı, onları böyle yumuşak bir üslupla kolaylaştırarak, zorlaştırmayarak adım adım, kademe kademe terbiye ettiği, tezkiye ettiği ve onları olgun, insanı kamil olma yolunda onları yürüttüğünü görmüş oluyoruz. Peygamber Efendimiz kendisinin kolaylaştırıcı bir kimse olduğunu sık sık ifade ederdi. Bunlardan birisi de hanımlarından bir ay ayrı kaldığı ila hadisesinde sadır oluyor. Hanımlarını Allah ve Resulü ile dünya ve dünyalığı tercih etme arasında serbest bırakmış Efendimiz Aleyhisselam. Aileri ile istişare etmelerini söylemişti. Bu durumu da ilk defa Ayşe validemize açmıştı. Yani böyle. Yani Resulü Efendimiz deyince, Efendimiz'e aile hayat deyince, ezvacı tahiyyat deyince hemen bütün Müslümanların kafasında her şey güllük rüstallık. Ne ufacık bir efendim karşı durma var, ne herhangi bir pürüz var, ne böyle aşk, muhabbet, huzur gibi düşünebiliyoruz. Çoğunlukla böyle. Yani onu da onun hakkını teslim edelim ama bir yere insan varsa, orada peygamberimiz de olsa, peygamberimiz ailesi de olsa, bir insan varsa, kadın varsa, bir aile hayatı varsa, zaman zaman o aile hayatında pürüzler olabiliyor, ufak tefek çatışmalar olabiliyor, kavgalar olabiliyor, anlaşmazlıklar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam'ın ila dediğimiz olayında bunu görüyoruz. Yani orada Medine'de ki o anda belki Efendimizin tahtı nikahında birkaç hanım olabilir, 9 civarında hanım olabilir. Orada bir kısım bir aile içi huzursuzluk yaşandığını görüyoruz. Ve Ahzab suresindeki ayet-i kerimede baktığımız zaman da 27, 28 ve devam eden 34'e kadar devam eden fasıl Ahzab suresinde de bu olayı ele alıyor. Peygamber Efendimizin eşlerinin Medine'de Ensar kadınlarından da etkilenerek Efendimiz'den bir kısım ilave talepler, ziyade talepler istediklerini görüyoruz. Ama bu talepler böyle ben işte Mercedes'e binmesem olmaz, işte şu ipek giymesem olmaz, kahvaltıyı şurada akşam yemeği yemesem olmaz tarzında böyle çok abartılı falan talepler değil. Öyle yanlış anlamayalım. Yani oradaki mübarek annelerimizin talepleri, yani işte sabah diyelim kahvaltı yapmıyorlarsa hiç olmazsa bir lokma ekmekle suyumuz olsun da kahvaltı yapalım gibidir. Veya diyelim ki bir hafta ateş tutmuyorsa Efendimizin evinde, hiç değilse hafta içi bir iki gün yemek yiyelim tarzındadır. veya diyelim ki giydikleri elbise ya şu kumaştan da bir elbise giyelim tarzında gerçekten kendimize kıyasladığımız zaman fevkalade mütevazı sayılacak talepler. Ama değil mi ki onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri, Ezvac-ı Tahirat, Cenab-ı Hak buna bile müsaade etmiyor. Ve ufak tefek talepleri karşısında Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hak'ın emriyle. Çünkü ayet-i kerime geliyor. Ya yönnebiyyü kul. Ey peygamber eşlerine bunu söyle. Yoksa Efendimiz de bu ilah hadisesi Efendimizin kendi kendine karar verip de yaptığı bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın bir terbiyesi var burada. Bir o ailenin olması gereken bir konum var, bir makam var. Orada o devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam bir ay boyunca bir daha hanımlara yaklaşmayacağım, onların yanına gitmeyeceğim diye yemin ediyor. İlah emretmek demek ve mescidin bir kenarında Efendimiz bir kenar yerde bir ay kadar kalıyor. Hatta sahabe-i kiram da orada Hazreti Ömer Efendimiz, Ebubekir Efendimiz yani kayınpederleri olan kişiler de acaba Resul Efendimiz ailelerini boşadı mı diye de endişeler oluyor ve görüşmeler, konuşmalar yapılıyor. Şimdi böyle bir olaydan bahsediyor ilah olayı. Burada da yine Efendimiz'in nasıl bir kolaylaştırma kolaylık yolu gösterdiği ile ilgili bu örneği buraya almış yazarlarımız. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam bu hususu yani bir ay uzak kaldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu hususu sonuçlandırmak üzere aile hanımlarıyla istişare etmeye başlıyor ve ilk defa da Ayşe validemize olayı açıyor. Ve diyor ki Cenab-ı Hak sizi hepiniz ama sadece Ayşe, Hafsa radıyallahu anhuma değil bütün eşleriyle alakalı teker teker görüşmeler yapıyor. Size karşı bir zor kullanacak halim yok diyor. Yani sizin talepleriniz makul olabilir. Yani bir kısım şeyler yemek, içmek, giymek isteyebilirsiniz. Ama bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. Ben bu emri size şu an tebliğ ediyorum. Sizi Allah-u Teala beni ve dünyalığı tercih etmek hususunda muhayyir bırakıyor. İsterseniz Allah'ı ve Resulullah'ı tercih edersiniz ve Resulullah'ın eşi olarak devam edersiniz. Eğer istemezseniz de Resulullah sizi talakınızı verir, boşar ve siz de babanızın evinde veya uygun yerlerde yiyip içip hayatınıza devam edebilirsiniz. Teklif bu. Ama bir kavga yok, bir kızgınlık yok. Asarım, keserim, döverim, söverim yok. Yani her şey olabildiği kadar çözüm odaklı, çözüm merkezli ve adabına erken usulüne uygun tarzda gerçekleşiyor. Büyük bir sekinet var, vakar var, edep var, haya var, saygı var, hürmet var. Kavga yok, bir heyecan yok, bir kızgınlık yok. Yoksa biz ne yapıyor günümüzde? Bir aile içerisinde bir ufacık şey olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman adam köpürüyor, hanım kızıyor, kavga, gürültü, dövmeler, sövmeler falan böyle. Böyle bir şey Efendimizin ne kendisi ne hayatında böyle bir şey olması mümkün değil. Kendimizi, Efendimiz'i kesinlikle bu konuda kıyaslamayalım. Bu durumu ilk defa Ayşe validemizi açtığında Ayşe validemiz hemen yani sizi tercih meselesinde mi ailemle istişare edeceğim? Asla. Ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum. Fakat senden ricam benim bu tercihimi hanımlarından hiçbirine haber vermemendir. Niye böyle söylüyor Ayşe validemiz? Yani Ayşe validemiz tercihini Allah'tan yana, Resulullah Efendimiz'den yana ve ahiret yurdundan yana kullanıyor. Benim için bunlar çok değerli şeyler. Ben dünyada hiçbir şey yemeyebilirim, içmeyebilirim, giymeyebilirim. Aç dururum. En zor şartlarda yine dünyanın sıkıntısına katlanırım. Ama benim için Allah, Resulullah ve ahiret yurdu benim için fevkalade önemli. Fevkalade önemli. Ben bunu hiçbir şeye tercih etmem mümkün değil. İman bunu gerektirir. Allah'a ahiret iman onu gerektirir. Fakat Ayşe validemiz tabi kıskanç annelerimizden bir tanesi kendisi bu tercihde bulunduktan sonra Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki benim bu tercihimi kimseye söyleme. Diğer hanımlarına belki onlar dünyayı tercih ederler de çeker giderler. Biz ya Resulallah seni çok seviyorum, seninle biz baş başa kalırız diye. Böyle bir kıskançlığın vermiş olduğu şeyi de buraya ilave ediyor. Tabii ki yani Efendimiz Aleyhisselam'a diğerleri sordularsa Efendimiz yalan söylemez. Mutlaka söylemiştir. Ama sormadılarsa da belki söylememiş de olabilir. Ayşe validemizin bu tercihinden son derece sevinç duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlardan biri soracak olursa hemen söylerim. Zira Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Müslim. Ya Resulullah Efendimiz ne kadar hak ve hakikat ehli bir insan. Yani sorarlarsa ben yalan söyleyemem. Ben bir hakikati değiştiremem. Gerçek neyse onu ifade etmem gerekiyor. Sorarlarsa doğruyu söylerim ama sormazlarsa da kendileri bilir. Allah beni diyor zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Biz bütün Müslümanların hepimizin Efendimiz Aleyhisselam gibi kolaylaştırıcı olmamız lazım. Öğretici olmamız lazım. Çözüm merkezli hareket etmemiz lazım. Ve zorlaştırıcı, şaşırtıcı asla olmamız lazım. Hele hele insanları yanlış yollara yönlendirmek, sözümüzle, halimizle onları hakikati ters yüz etmek, onların yanlış yapmasına sebep olmak, bu bir Müslümanın yapacağı bir davranış kesinlikle değildir. Cenab-ı Hak kullarının kendi katında takva ile şeref kazanacağını, birbirlerine olan üstünlüklerinin ancak bu takva vasfıyla mümkün olabileceğini bildiriyor ayet-i kerimelerde. Ve takva denen şeyin çok değerli olduğunu, Allah nezdinde kulun değer kazanmasının ancak takvayla mümkün olabileceğini, yani bu kainatta ondan daha değerli bir şey yok. Takva duygusundan daha değerli bir şey yok. Çok değerli. Tıpkı bir elmas gibi, bir zümrüt gibi, bir altın gibi, inci gibi, mercan gibi, en değerli mücevherler gibi takva çok değerli bir cevher. Çok değerli. Çünkü bir kulun Allah nezdindeki şerefi, değeri onunla belirleniyor. Onunla ölçülüyor. Takva da kendimizi, kalbimizi şirkten, küfürden, elimizi, ayağın, tüm azalarımızı Allah'ın razı olmayacağı işlerden muhafaza etmek, korumak ve kalbimizi Allah'a iman, ihlas, ihsan, ve azalarımızı amel-i salihle tezin etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla kulluk olmuş oluyor. Bu kadar değerli olmakla beraber Cenab-ı Hak kullarından takvada bile takatlere nispetinde hareket etmelerini tavsiye buyuruyor. Yani kolaylaştırıcı bir yol tutuyor. Onlara hudutsuz merhametini bu şekilde izhar ediyor ve buyuruyor ki Tegabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya karşı gücünüz yettiği kadar takva sahibi olun. Fettekullaha mestetatum. Burada Bakara Ali İmran suresi 102. ayetteki ey iman edenler Allah Teala'ya karşı nasıl takvalı olmak gerekiyorsa öylece takva sahibi olun. Ayetine göre büyük bir tahfif ve kolaylaştırma söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci ayetimiz neydi? Birinci ayetimiz bu Ali İmran 102, Cenab-ı Hak takvada bir sınır tanımıyor. Ya yüllezine amintekullâhe hakka tukatihi. Yani o zatı, sıfatları, sonsuz kudreti, büyüklüğü, yani itibariyle Rabbimiz, ilahımız Allah Celle Celaluhu, yaratanımız, böyle bir Allah'tan bir kul nasıl korkması gerekiyorsa onun şanına layık bir şekilde korkun diyor. Ayet-i Kerim böyle söylüyor. Tabi Resul Efendimiz Aleyhisselam takva sahibiydi. Ebu Bekir Efendimiz takva sahibiydi. Sahabe-i Kiram'da ama onların takvaları bizden çok yüksek. Halbuki Allah her müminden bir Efendimiz Aleyhisselam gibi, bir Ebu Bekir Efendimiz gibi Allah'tan korkmasını, Allah'ın emrini tutmasını ve Allah'ın razı olduğu şekilde bir kul olmasını istiyor aslında. Bu ayet-i kerimeye göre. Peki nasıl gücümüz yetecek? Biz Resul Efendimizin takvası gibi nasıl takva sahibi olacağız? Buna gücümüz yetebilir mi? Yetmez. Ama Cenab-ı Hak istiyor, ne yapacağız? O zaman çok zor bir şeyle karşı karşıyayız demektir. İşte burada Yüce Rabbimiz hem kendisi emrediyor bir ayet-i kerimede, diğer ayet-i kerimede yükümüzü hafifletiyor. Gücümüz yettiği kadar takva sahibi olmaya bizi davet ediyor ve fettekullah mestata'tum, ey müminler, ey insanlar, hepinizin belli bir takatı var, belli bir gücü var. Dolayısıyla siz efendim gücünüz yettiği kadar amellerinizi yapın, takva sahibi olun. Bu da size yeter diye söylüyor. Efendimiz de beyat alırken ashabı umum olarak konuştuklarında onlara olan merhametinden hemen araya girerek güçlerinin yettiği kadar yapmalarını söyler ve hayatları boyunca istifade edecekleri bir kolaylık sağlardı. Yani beyat alıyor, işte Allah'a iman edeceksiniz, bana itaat edeceksiniz, şöyle cihad edeceksiniz, şu ibadetleri yapacaksınız ve sahabe-i kiram da ya Resulallah ne dersen aynen yapacağız, başımız gözümüz üzerine falan derlerdi. Resul Efendimiz Aleyhisselam hep o arada mestata'tum, mestata'tum, mestata'tum, gücünüz yettiği kadar veya mestata'na, gücümüz yettiği kadar yapacağız deyiniz. Niye? Diğer türlü fazlası yapacağız diye söylersiniz, söz verirsiniz, beyat edersiniz. Burası gücünüzü aşar, zorlanırsınız. Sonra da söz verdiğiniz için o sözün altında kalırsınız. Onun için Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kirama bir taraftan tam böyle işte itaat için şey yaparken bir taraftan da onlara ne yapıyor? Bir yol gösteriyor. Gücümüz yettiği kadar deyin diyor. Gücümüz yettiği kadar, çünkü insan ne yapabilir? Bazı yerde gücü yetebilir, bazı yerde gücü yetmeyebilir. Hasta olabilir, yolcu olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Her daim aynı şekilde o ameli yapma imkanı bulunamayabilir. Dolayısıyla istitaat dediğimiz takdirde orada Cenab-ı Hak bize büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Resul Efendimiz onlara tavsiye ettiği için, onlar da mestetana, gücümüz yettiği kadar dedikleri için ne oluyor? Ömürlerin sonuna kadar iyi ki biz Resulullah'a biat ederken gücümüz yettiği kadar kaydını koymuşuz. Eğer koymasaydık halimiz çok fena olurdu diye söylemişlerdir. Yine bunun güzel bir misali Ümeyye binti Rukayka radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ensardan bir grup kadınla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelip Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, hiçbir zaman iftira atmamak, meşru emirlerinde sana isyan etmemek üzere beyat ediyoruz dediler. Efendimiz Aleyhisselam gücünüz yettiği ve takat getirebileceğiniz hususlarda buyurdu. Gücünüz yettiği ve takat getirebileceğiniz hususlarda buyurdu. Yine Efendimiz kadınlarla almış olduğu beyatta da aynı hususu söylüyor. Bu şefkat ve merhamet yüklü sözü üzerine biz Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi beyat edelim dedik. Kadınlar beyatı müsafa ederek yapmak istediler. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben kadınlarla müsafa etmem. Benim 100 kadına toptan söylediğim bir söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş sayılır buyurdu. Ve Efendimiz Aleyhisselam onlarla müsafa etmeyi de kabul etmedi. Dolayısıyla Resul Efendimizin sünnetine baktığımız zaman orada yabancı bir hanımla müsafanın kesinlikle söz konusu olmadığını da görüyoruz. Ki ulemanın çoğunluğu da cumhurun görüşü budur. Yabancı erkeğin yabancı bir kadınla müsafa yapması da dinen haramdır. Doğru bulunmamıştır. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'da olduğu gibi kolaylaştırıcı olan, çözüm merkezli hareket eden, zorlaştırmayan, nefret ettirmeyen ve bu şekilde hem kendisine hem insanlara çok faydalı olan kullar eylesin diyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.